Item 10, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 96. İzleyen günlerde yine buluştular. İlişkilerini gizli tutmak için bir şey yapmadılar. Bu yüzden kısa zamanda bilinen bir konu ünlü bir çift haline geldiler. Gemidekilerin çoğu bu gelişmeyi de sersemlemişti ve Maya yemek salonuna girdiği bir sabah bir köşe masasında oturan Frank'in onu buza çeviren kısa bir bakışını yakaladı. Bu başka bir zaman, başka bir olay sırasında adamın yüzünde gördüğü ama şimdi çıkaramadığı bir bakışı hatırlattı. Fakat gemidekilerin çoğu durumdan hoşnut görünüyordu. Sonuçta bir tür kraliyet çifti gibiydiler. Koloninin ardındaki iki gücün uyumu simgeleyen bir birleşim. Gerçekten de birleşme dolaptan çıkan ya da bu yeni süper doygun ortamda doğan benzerlerini kanalize etmişti sanki. Vlad ve Ursula, Dimitri ve Elena, Raul ve Marina, yeni beliren çiftler, aralarındaki teklerin sinirli şakalar yapmasına yol açacak kadar ortalığa saçıldı. Fakat Maya artık seslerde daha az gerginlik, daha az çıkışma ve daha çok kahkaha duyduğunu düşünüyordu. Bir gece yatağına uzanmış bunu düşünürken, John'un odasına seyirtmeyi düşünürken, bu yüzden mi bir araya gelmişlerdi diye meraklandı. Aşktan değil, ona hala aşık değildi. Ona karşı güçlü ama kişisel olmayan bir şehvetin hareketlendirdiği bir dostluktan fazlasını hissetmiyordu. Aslında çok yararlı bir çift oldukları içindi, kendisi için yararlıydı. Fakat bu eşleşmenin bütün olarak araştırma açısından yararına yoğunlaşarak bu düşünceden kaçınıyordu kadın. Evet, politikti, feodal politikalar ya da antik ilkbahar ve bereketlilik komedileri gibi. Kabul etmek gerekir ki ilişki böyle tat bırakıyordu. Sanki kendi arzularından daha güçlü kaçınılmazlara göre davranıyordu. Daha büyük bir gücün arzularına göre, belki de Mars'ın kendisinin sahip olduğu gücün arzularına göre, tatsız bir his değildi. Arkady'nin veya Frank'in ya da Hiroko'nun üstüne çıkmış olabileceği fikri ise, başarılı bir şekilde bunu düşünmekten kaçınıyordu. Bu da Maya'nın becerilerinden biriydi. Duvarlarda sarı, kırmızı ve portakal rengi tomurcuklar patlamıştı. Mars artık yeryüzünün göğündeki ay büyüklüğüne ulaşmıştı. Çabalarının karşılığını alma vaktiydi. Yalnızca bir hafta daha ve oradaydılar. İniş düzenlemelerinin çözülmemiş sorunları üzerinde hala gerginlikler vardı. Maya artık Frank'le çalışmayı tamamen güç buluyordu. Belli bir şey yoktu. Fakat ona sanki durumu denetleyemeyişlerinden hoşnutsuzmuş gibi geliyordu. Ve rahatsızlıklar herkesten çok Arkady'den çıktığı için onun olmaktan çok Maya'nın hatası sayılıyordu. Birçok kez Frank'la yaptığı toplantıdan ayrılıp bir tür yardım almayı umarak John'a gitti. Fakat John tartışmalardan uzak durdu. Ve Frank'in öne sürdüğü her şeye destek verdi. Maya'ya özel olarak verdiği öneriler oldukça keskindi. Fakat sorun adamın Arkady'den hoşlanıyor ve Phyllis'ten hoşlanmıyor olmasıydı. Bu yüzden sık sık Arkady'yi desteklemesini, bunun Maya'nın diğer Ruslar arasındaki otoritesini azalttığından tamamen habersiz bir şekilde öneriyordu. Yine de Maya bunu adama hiç belirtmedi. Sevgili ya da değil, hala onunla veya başkasıyla tartışmak istemediği şeyler vardı. Fakat bir gece John'un odasında sinirleri ayaktaydı ve orada uyuyamadan ona buna kaygılanarak yatıyorken sordu. Gibi de bir kaçağı saklamak olası mı sence? Bilmiyorum dedi adam şaşırarak, niye sordun? Güçlükle yutkunarak deniz yosunu şişesinin ardında gördüğü yüzden söz etti. Adam yatakta doğrularak ona baktı. Emin misin onun? İçimizden biri değildi. Adam çenesini ovuşturdu. Eğer ekipteki birinden yardım alıyorsa... Hiroko diye önerdi Maya. Yani yalnız Hiroko olduğundan değil, fakat çiftlik ve diğer şeylerden. Bu onun yiyecek sorununu çözer ve orada saklanacak çok yer var. Radyasyon fırtınası sırasında hayvanlarla birlikte saklanmış olabilir. Bir sürü reme maruz kaldılar. Fakat su kaynaklarından birinin ardına girebilirdi. Küçük bir tek kişilik barınağı kurmak zor olmaz. John hala fikri kabul edememişti. Saklanarak 9 ay. büyük bir gemi yapılabilir değil mi?
Yani sanırım evet olabilir sanki. Ama niye?
Maya omuzlarını silkti. Hiç fikrim yok. Gelmek isteyen biri, seçilemeyen biri, arkadaşı ya da arkadaşları olan biri.
Yine de yani çoğumuzun gelmek isteyen arkadaşı vardı. Bu demek değil ki.
Biliyorum, biliyorum.
Olası nedenleri gemiye bir yolcu sızdırmanın, onu saklamanın ve benzeri şeylerin olası yöntemlerini tartışarak bir saat kadar konuştular.
Sonra Maya ansızın çok daha iyi hissettiğini, doğrusu harika bir halde olduğunu fark etti.
John ona inanıyordu, delirdiğini düşünmemişti.
Rahatlamak ve mutluluk duyarak boynuna sarıldı.
''Bunu seninle konuşabilmek çok güzel.''
Adam gülümsedi. ''Biz arkadaşız Maya, bunu daha önce söylemeliydin.''
''Evet.''
Köpük kubbe Mars'a son yaklaşmalarını görmek için harika bir yer olacaktı. Fakat hızı kesmek için hava freni yapıyor olacaklardı. Ve kubbe şimdi konuşlandıkları ısı kalkanının ardında kalıyordu. Seyredecek bir manzaraları olmayacaktı. Hava freni onları yavaşlamak için harcanacak büyük orandaki yakıtı taşıma zorunluluğundan kurtarmıştı. Fakat aşırı nazik bir işlemdi ve bu yüzden tehlikeliydi. Bir milisaniyelik yaydan birazcık daha fazla zamanları vardı ve bunun için MYG'den birkaç gün önceden sefer ekibi yaklaşmayı dikkatle ayarlayarak neredeyse saat başı aralarla yörüngelerini küçük ateşlemelerle değiştirmeye koyuldu. Yaklaştıkça geminin rotasyonunu durdurdular. Ağırlıksızlığa dönüş toruslarda bile şok gibiydi. Maya ansızın bunun bir başka simülasyon olmadığını anladı. Koridorların rüzgarlı havasında her şeyi tuhaf, yeni ve yüksek bir perspektiften görerek kayıyordu. Ansızın her şeyin gerçek olduğunu hissetti. Bölük bölçük uyuyordu. Bir saat burada, üç saat orada. Uyku tulumunda yüzerek her kımıldayışında bir yer ve yön kaybı yaşıyor, yine Novi Mir'de olduğunu düşünüyordu. Ardından şimdiki konumunu hatırladığında adrenalin kadını uyandırıyordu. Torus'un salonları boyunca tutunarak kahverengi, altın ve bronz renkli duvar panellerini iterek ilerliyordu. Köprüde Mary, Raoul ya da Marina'yı veya seferden sorumlu birini buluyordu. Her şey hala yolundaydı. Mars'a öyle hızla yaklaşıyorlardı ki sanki ekranlara bakarak gezegenin büyüdüğünü görebiliyorlardı. Gezegeni 30 kilometre ya da aldıkları yolun 10 milyonda biri kadar ıskalayacaklardı. ''Sorun yok'' dedi Mary, arka diye kısaca bir bakış atarak. Şu ana denk mantra sürüşündeydiler ve neyse ki onun delice sorunlarından hiçbiri baş göstermemişti. Seferle ilgisi olmayan ekip üyeleri, 2,5G'nin kesinlikle getireceği tork ve çarpışmaları hazırlanarak her şeyi kapatmaya uğraşıyordu. Bazılarının ikincil ısı kalkanlarını ve benzeri şeyleri konuşlandırmak için evalarla dışarı çıkması gerekti. Yapılacak çok şey vardı ama yine de günler uzun geliyordu. Gece yarısı gerçekleşecekti. O yüzden akşam bütün ışıklar açık kaldı. Kimse yatağa gitmedi. Herkesin bir istasyonu vardı. Bazısı görevde, çoğu yalnızca bekliyor. Maya ekranları ve monitörleri izleyerek, onların tam da Baykanur'daki bir simülasyondaymış gibi göründüğünü düşünerek köprüdeki koltuğunda oturuyordu. Gerçekten Mars çevresinde yörüngeye mi giriyorlardı? Giriyorlardı. Ares Mars'ın ince atmosferine saatte 40 bin kilometre ile girdi. Gemi şiddetle sarsılıyor, Maya'nın koltuğu kadını hızla ve sıkıca sallıyordu. Belirsizce hafif bir kükreme vardı. Sanki bir maden eritme fırınının içinden uçuyorlarmışçasına ve böyle görünüyordu. Çünkü ekranlar yoğun pembemsi bir portakal rengi parıltıyla yanıyordu. Sıkıştırılmış hava ısı kalkanlarına çarpıyor ve bütün dış kameralardan esip geçiyordu. Yani tüm köprü Mars rengine bulanmıştı. Sonra yer çekimi intikam almak için geri döndü. Maya'nın kaburgaları öylesine sıkışmıştı ki solumakta güçlük çekiyordu ve görüşü bulanmıştı, acıtıyordu. Aerodinamikçilerin serbest moleküler akış ve düzenli akış arasındaki bir yarı yol hali olan geçiş akışı dedikleri bir duruma sokmak için incecik havayı hesaplanmış bir hız ve yükseklikle yarıyorlardı.
ısı kalkanına çarpan havanın yanlara kaydığı ve ortaya çıkan emiş gücünün büyük ölçüde moleküler dağılımla yeniden dolduğu bir serbest moleküler akış, yeğlenen yolculuk türü olurdu. Ama bunun için çok hızlı yol alıyorlar, havanın gemi veya kalkanın üzerine dalga eğiliminin bir parçası olarak akacağı düzenli akışın inanılmaz ısısından zor bela kurtuluyorlardı. Yapabilecekleri en iyi şey onları yeterince yavaşlatacak olan olası en yüksek yörüngeye çıkmaktı. Bu da onları serbest moleküler akış ve düzenli akış arasında gidip gelen geçiş akışına sokarak sarsıntılı bir yola sokuyordu. Tehlike ise burada yatıyordu. Mars atmosferinde ısı ya da titreşim veya G güçlerinin duyarlı bir mekanizmanın kırılmasına yol açacağı türden bir yüksek basınç hücresine yakalanırlarsa, Arkadi'nin doğru dürüst simüle edemediği türde adam başına 180 kilo ağırlaşarak Arkadi'nin kabuslarından birine yakalanıp koltuklarına gömüleceklerdi. Gerçek dünyada diye düşündü Maya, tatsız biçimde tehlikeye en açık oldukları anda onunla baş etmek için hiçbir güçleri yoktu. Fakat nasıl bir talihse Mars stratosferik havası durgundu ve o an için kükreyen, ürpertici, nefes kesici bir 8 dakikaya dönüşen mantra sürüşüne kaldılar. Maya hayatında bundan daha uzun sürmüş tek bir saat bile hatırlamıyordu. Alıcılar ana ısı kalkanının 600 derece Kelvin'e yani 326 dereceye ulaştığını gösteriyordu. Ardından titreşim durdu, kükreme sona erdi. Gezegenin bir çeyreğinin üzerinde kaydıktan sonra atmosferden çıkmışlardı. Saatte 20 bin kilometre ile yavaşlamışlar ve ısı kalkanının derecesi sınırının çok yakınına, 710 derece Kelvin'e yani 436 dereceye çıkmıştı. Fakat yöntem işe yaradı, her şey yerindeydi. Yine ağırlıksız, koltuk bağlarının tutuşuyla yüzüyorlardı. Sanki hareketi tamamen kesmişler ve saf sessizlik içinde yüzüyormuş gibiydiler. Sendeleyerek kendilerini çözdüler. Odaların serin havasının içinde hayaletlermişçesine yüzdüler. Kulaklarında sessizliği vurgulayan esintili hafif bir uğultu kalmıştı. Yüksek sesle konuşuyor ve birbirlerinin ellerini sıkıyorlardı. Maya sersemlemiş gibiydi. Duyamadığı için değil, aldırmadığı için insanların kendisine neler söylediğini anlayamıyordu. Ağırlıksız 12 saatin ardından yeni rotaları onları olası en yakın nokta olarak Mars'tan 35 bin kilometre uzağa yönlendirdi. Orada hızlarını saatte yaklaşık 100 kilometre arttıran kısa bir itiş için ana roketleri ateşlediler. Sonra onları yüzeyden 500 kilometre yukarıya döndürecek bir elips çizerek yeniden Mars'a doğru çekildiler. Mars yörüngesine girmişlerdi. Gezegenin her bir eliptik yörüngesi yaklaşık bir gün sürüyordu. Sonraki iki ay boyunca bilgisayarlar rotalarını aşama aşama dairiselleştirerek Phobos yörüngesine döndürecek olan ateşlemeleri denetleyecekti. Ama iniş grupları yörüngenin en alt noktasına bu kadar yakınlarken yüzeye bundan çok daha önce inecekti. Isı kalkanlarını yeniden saklı konumlarına döndürdüler ve çevreye bir göz atmak için köpük kubbeye gittiler. Yörüngenin en alt noktasına yaklaşırlarken Mars sanki üzerinden bir jetle uçuyorlarmış gibi gökyüzünün çok büyük bir bölümünü kaplamaktaydı. Valdes Marineris'in derinliklerinin farkına varılabiliyordu. Dört büyük volkanın yüksekliği açıktı. Volkanların geniş zirveleri, onları çevreleyen arazi henüz görünmeden çok daha önce ufkun ötesinde belirmişti. Yüzeyin her yerinde kraterler vardı. Kraterlerin yuvarlak iç kısımları kum rengi tonları olan parlak bir turuncuydu. Çevrelerindeki araziden kısmen daha açık bir renkteydi. Toz büyük olasılıkla. Engebeli kısa eğimleriyle dağ eteklerinin kendilerini çevreleyen araziden daha koyu siyah gölgelerle kırılan paslı bir rengi vardı. Ama hem açık hem de koyu renkler, bütün o zirvelerin, kraterlerin, kanyonların, kumulların, hatta gezegenin parlak eğiminin oldukça üstünde görünen, toza bulanmış yuvarlak atmosfer diliminin rengi bile her yere hakim, paslı turuncumsu kızıldan sadece bir ton uzaktı. Kızıl Mars, göz alıcıydı, hipnotize ediciydi. Bunu herkes hissetti. Uzun saatleri çalışarak geçirdiler ama sonunda bu gerçek bir çalışmaydı. Geminin kısmen parçalanması gerekiyordu. Ana gövde geçici olarak Phobos yakınında yörüngeye oturtulacak ve acil durum dönüş aracı olarak kullanılacaktı. Fakat Poyraşaft'ın dış uzantılarındaki 20 deponun Ares'ten ayrılması ve kolonicileri beşerlik gruplarla aşağı indirecek iniş araçları olarak hazırlanması gerekiyordu. İlk iniş aracının ayrılıp hazırlandığı anda inişe geçilmesi planlanmıştı. Bu yüzden evalarının içinde çok uzun zamanlar geçirerek 12 saatlik vardiyalar halinde çalıştılar. Yemek salonlarına yorgun ve kurt gibi acıkmış olarak sürükleniyorlardı. Konuşmalar gürültülüydü, Gezi'nin can sıkıntısı unutulmuş görünüyordu. Bir gece Maya banyoda yatağa girmeye hazırlanarak aylardır farkında bile olmadığı kaslarının sertleştiğini hissederek yüzmekteydi. Çevresinde Nadia, Sasha ve Yelizudov yüzerek gevezelik ediyorlardı. Ve duyduğu Rusça seslerin bu tatlı esintisinde kadın herkesin mutlu olduğunu düşündü. Bekleyişlerinin son anındaydılar. Yaşamlarının yarısını kaplamış, hatta çocukluktan beri yüreklerinde yer etmiş bir bekleyişin ve artık ansızın altlarında Mars'ın bir çocuk karalamasına benzeyen görüntüsü, önce devasa boyutlarda, sonra küçücük, sonra devasa, ardından bir kez daha küçücük tomurcuklanıyor, bir yoyo oyuncağı gibi aşağı yukarı hareket ederken muhteşem potansiyeli önlerinde beliriyordu. Tabula rasa, boş bir kaya, boş, kızıl bir kaya. Her şey olasıydı, her şey olabilirdi. Bu anlamda tam da bu son günlerde tamamen özgürdüler. Geçmişten özgür, gelecekten özgür, tatlı havalarında ağırlıksız, gerçek bir dünyayı ele geçirmek üzere olan ruhlar gibi yüzerek. Maya aynada kendi yüzüne yayılan diş macunu bulaşmış sırıtışı gördü. Konumunu sabitlemek için bir raya tutundu. Ona öyle geldi ki bir daha asla böyle mutlu olmayabilirlerdi. Güzellik denen şey mutluluğun vaadiydi, mutluluğun kendisi değil. Beklenen dünya genellikle herhangi gerçek bir şeyden daha zengin olurdu. Fakat bu sefer, kim bilir, bu sefer altın olabilirdi. Rayı bırakıp diş macununu artık torbasına tükürdü ve salona yüzdü. Ne olursa olsun hedeflerine varmışlardı. En azından deneme şansını kazanmışlardı. Ares'in parçalanışı çoğunu şaşkına çevirmişti. John'un dediği gibi bu bir kenti sökmek ve evleri farklı yönlerde serpiştirmek gibiydi. Üstelik Ares ellerindeki tek kentti. Mars'ın dev gözünün altında tüm anlaşmazlıklar gerginleşti. Durum açıkça daha da kritikti artık. Çok daha az zamanları kalmıştı. İnsanlar ortalıkta ya da gizlice tartışıyordu. Her biri kendine göre akıl yürüten bir sürü küçük grup. Peki o kısa mutluluk anına ne olmuştu? Maya genellikle Arkady'yi suçluyordu. Pandora'nın kutusunu o açmıştı. O ve konuşmaları olmasa çiftlik grubu Hiroko'nun çevresine o kadar yakınlaşabilir miydi? Tıp ekibi bu kadar sıkı fıkı olur muydu? Sanmıyordu. O ve Frank herkese hala tek bir ekip oldukları duygusunu vermek uğruna farklılıkları uzlaştırmaya ve bir konsensus yaratmaya çabalayıp durdular. Phyllis ve Arkady ile Anne ve Sax'la, Houston ve Bay Connor'la uzun görüşmeler yapıldı. Süreç içinde iki lider arasında aslında olayın bir parçası olsa da parktaki eski ilişkilerinden çok daha karmaşık bir ilişki gelişti. Maya artık Frank'in sıklaşan alay ve hınç nöbetlerinde olaydan o zamanlar düşündüğünden çok daha fazla etkilenmiş olduğunu görüyordu. Fakat bunun için yapılabilecek bir şey yoktu artık. Sonunda Phobos görevi aslında başka kimse istemediği için gerçekten de Arkady ve arkadaşlarına verildi. Herkese istedikleri sürece bir jeolojik yüzey araştırma gezisinde yer alacakları sözü verildi. Phyllis, Mary ve Houston kalabalığının geri kalanına üst kampının inşasının Houston'da yapılan planlara göre yürütüleceği sözü verildi. Onlar da böyle yapıldığını görmek için üste çalışmaya gönüllü oldular. ''İyi, iyi'' dedi Frank bu toplantılardan birinin sonunda. ''Hepimiz Mars üzerinde olacağız. Gerçekten orada ne yapacağımızı bu kadar çok tartışmamız gerekiyor mu?''
Hayat böyle dedi Arkady neşeyle. Mars'ta ya da değil hayat sürüyor.
Frank'in çenesi gerildi. Buraya tam da bundan kaçmak için geldim.
Arkady başını salladı. Kesinlikle olmaz. Bu senin hayatın Frank. Onsuz ne yapardın?
10. ayrımın sonu. Sayfa 104.